Ayrım 17. Suçlu Orhan Kemal. Sayfa 304. Hasan Kosi'yi uzun uzun dinledikten sonra için çekti. Nankör dememişti ama demesi gerekiyordu galiba. Başını kaldırdı. Evet, nankörlük etti. Çünkü Kosi aynı kanındaydı ama gene de böyle düşünmeyelim Hasan dedi. Düşünsek de düşünmesek de bu budur. Nankörlük etti. Hangimiz kötülük ettik ona? Hepimiz iyiliği için çalışmadık mı? Elimizden geleni yapmadık mı? Avukata al mesela. Adam 5 parası içine baktı. Öyle o halde. O hala cevap verecek adama. Ne cevabı? Bilmiyor musun? Hapisten çıktığı gün avukat bir şey teklif etmişti. Onlar yatıp kalkacak, okuyacak isterse. İstemezse de cereti kabul etmemişti ya. Bizim yanımızda etmemişti. Avukatla da bir cevap verecekti. Cevabını söylemedin mi? Avukata mı? Hayır, söylemedim. Sağladım adamı. Bir gün fikrini değiştirir, adamın evine yerleşir, kurtulur diye düşünmüştüm. Boşu boşuna düşünmüştüm. Artık onunla uğraşmayacağım. Seni bilmem. Beni görmek bile istemediği anlaşılıyor. Kim bilir, belki de benden nefret ediyordur. İyiliği için çalışanlara kızıyor madem. Bundan böyle ne hali varsa görsün. Kosin çalıştığı dükkanın tezgahına dayanmış, yoldan gelip geçenlere bakıyordu. Mosmordu, ağlayacak kadar hırslı. Kosin ne söyleyeceğini şaşırmıştı. Hasan haklıydı, haklıydı ama. Bizi gene dedi, boş vermeyelim. Hasan sertçe döndü. O bize boş verdi bile. Biz istediğimiz kadar vermeyelim. Versin. İyi ama avukat cevap bekliyor. Salla gitsin. Ne diyorum? Çalışmak istemiyor dersin. Hasan şöyle düşündü. Aklından Cevdet'in kıvırcık siyah saçlı başı, asık yüzü geçince yeni baştan öfkelenerek dükkandan çıktı. Babasının oğlu değildi ya. Hiçbir fenalığını düşünmediği halde boyuna dikiliyor, boyuna terseniyor, boyuna. O öfkeyle avukata gitti. Adam yazıhanesine masası başında dosyalar arasındaydı. Hasan'ı görünce aklına Cevdet geldi. Sordu. Merhaba, ne haber Cevdet'ten? O hırsa, iş yok dedi. Nasıl yani? Bizde kalmak istemiyor mu? Kendi evladımız gibi bakacağız ona. Okumak isterse okur, istemezse çalışır. İstemiyor. Neyi, bize kalmayı mı? Evet. Niçin? Saklama lüzum yoktu artık. Hizmetçiler nefret edermiş dedi. Avukatın birden mosmor kesilmesini, nankör demesini, 5 para almadan onu hapisten çıkarını söylemesini bekledi ama avukat ne mosmor kesilmişti ne de nankör demiş, 5 para almadan hapisten çıkarışını öne sürmüştü. Hatta aferin dedi, aferin da. Hasan hayretler içindeydi. Yapılan iyiliklere sırt dönmesini de mi aferin de. Gidecek yeri yok, gelir. Gelmeyip de nereye gidecek demişti. Bense böyle bir cevap bekliyordum. Kaç vakittir onu etüt ediyordum. Peki ama abi, bu davranış hoş mu sizce? Yapmasını isteyeceğiz Hasan. İyiliğimizin altında ezilmesini, fikir kölemiz olmasını mı? Anlayamadım. Bize kul köle mi olsun yani? Herhangi birimiz herhangi bir vesileyle birisinden bir iyilik görsek, kanaatlerimizle iyilik gördüğümüz insanın kanaatiyle taban tabana zıt olsa. Evet. İyiliğini gördük diye adamın minnet yük altına ezilmemiz mi icap eder? Hasan başını eğmiş düşünüyordu. Genç avukat Hasan'dan bir cevap beklercesine bakıyor. Aklına Romain Rolland'ın ünlü romanındaki Jean Katastrof geçiyordu. Bu romandaki delikanlı tipini çok sevmişti. Jean Katastrof'un haysiyet yanıyla Cevdet arası bir benzerlik bulmuş, hatta bunu karısına söylemişti. Genç kadına meraklanmış, roman okumaya başlamıştı. Hasan başını kaldırdı, göz göze geldiler. Onu bana getirebilir misin? Kimi, Cevdet'i mi? Evet, bilmiyorum. İstersen getirebilirsin. Gelmez ki. Sen istersen gelir. O nasihatten kaçıyor, sevmiyor nasihati. İyi ya, kafasına takılmış bir fikir var demektir. Fikrini öğrenir, gerekirse hürmet ederiz. Ben onunla arkadaş olmak istiyorum. Sonra, daha mühim. Cevdet'in karakterini inceliyorum. Bana çok lazım. Mutlaka bul getir. Karşılık vermedi. Vermedi ama yüzünü bile görmek istemiyordu artık. İşine gücüne bir insandı. Kafasına Amerika'yı takmış, serüven kitaplarıyla serüven filmlerin etkisi altındaki bir serseriyle mi uğraşacaktı? Avukat masasından kalktı, elleri pantolon ceplerinde Hasan'ın tam karşısına durdu. Getireceksin değil mi? Biraz da öfkeyle tekrarladı. Gelmez abi, boşuna. Peki ama evladım. Niçin? Çünkü kafasına Amerika'ya gitmeyi takmış. Amerika'ya gidecek, bir filmde gördüğü gibi kovboy olacak. Avukat her şeyi dikkatle dinledi, sonra başını salladı. Tahminini aldanmamıştı. Son günlerde elinden düşürmediği delilik kitabındaki bir pasajı kuvvetle hatırladı. Tamam, altını kırmızı kalemle çizdiğim yer. Olan isyan eden bir paranoyak. İyi tahmin etmişim. Teşhisim doğru çıkıyor. Hasan'ın hala heyecan anlattıklarına kulak verdi. Amerika'ya gidecek, hemencecik büyüyecek, kovboy olup memlekete dönecek. Kosiye demiş ki, hepiniz benim için nankör diye düşünüyorsunuz biliyorum ama günün birinde size nankör olmadığımı ispat edeceğim. Avukat tamam dedi. İsyan eden bir paranoyak. Hasan hayretle sordu. O da ne abi? Hasta, ruh hastası. Masasına geçti. Kitaplan delilik kitabını aldı, masası üzerine açtı. Altları kırmızı kalemle çizilmiş satırlar okumaya başladı. Gururlu ve itimatsız olan paranoyak çocuklar daha teşekkülleri anında sahte bir ruha sahiptirler. Kıskanç, hırçın ve asi olduklarından aile, okul ve atölye disipline uymazlar. Hasan'a baktı. Duyuyor musun? Cevdet'te bu var. Ne mektep ne de muntazam mesai isteyen bir iş yeri. Devam etti. Zekirlarsa fena insan olurlar ve insanların başına geçerler. Gene durmuş başını Hasan'a kaldırmıştı ama zihni meşguldü. İsyankar kayıtsız şartsız fena mıydı? Sanmıyordu. Bir atölye isyanını hatırladı. İsyanlar kayıtsız şartsız fena, insanların başını geçenler de fena insanlardı. Okumasına koyuldu. haksız ve tahammül edilemez saydıkları kurallara uyamadıklarından daha genç yaşta kendi hayatlarını yaşamak için kaçarlar. Bu yersiz bir paranoyadır. Bu kaçmalar bilhassa çocuk reşit olmak üzereyken çok olur. Çünkü bu sırada kendini takdir hissinin yüksek noktasına varır. Çocuk anlaşılmadığına ve bazı kurallara kurban edildiğinde kolayca hükmeder. Kitabı kapadı, kitaplığa kaldırdı. İşte böyle dedi, arkadaşın hasta. Zararsız bir delil de diyebiliriz. Dur, telaşlanma. Bu kadarı belki de hepimizde var. Onun için merak etme. El birle çalışacağız. Bir doktor düşün. Hastasına hasta olduğundan dolayı kızar mı? İçerler mi ona? İçerlemez değil mi? Şu hali bizim de Ceret'e tıpkı bir doktor gibi davranmamız, ona kızmamamız, tepkilerinden alınmamamız gerekir. Öyle değil mi? Hasan birdenbire yumuşamıştı. Öyle dedi. Öyleyse onu sabırla takip etmemiz lazım. Lazım. Sen de koş size göz kulak olun. Amerika'ya gitmek istiyor değil mi? Bırakın gitsin gidebilirse. Gidemez ki. Gidemez tabii. Hayatı macera kitapları yahut filmleri gibi kolay sanıyor. Kolay olmadığını anlayınca böyle fikirleri kafasına atacak. İşte o zaman meydana çıkacağız ama ben Celiz'i çok iyi tanırım. Bu sefer de bizden kaçacak. Bu da doğru. Doğru ama bir şartta. Hani niye gidemedin? Biz demedik miydi? Gibilerinden alaya başlarsanız kaçar. Ama hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi davranırsanız Hasan kalktı. O halde Kosti'yi de göreyim. Durumu anlatayım. Hoşça kalın. Güle güle. Hasan'ı kapıya kadar götürüp yolculuktan sonra masasına döndü. Kitabı kitaptan alıp açtı. Sayfaları çevirdi. Kitabın 3. bölümünde suçlu ve cani çocuklar kısmına göz attıktan sonra birkaç sayfa ileride aile ve muhit konusuna durdu. Okumaya başladı. Suçlu çocuk umumiyetle içgüdülerin gelişmesine en fena şartları ortaya atan düzensiz ve karışık bir aile içinde yaşar. Celiz'in yetiştiği şartları hatırladı. Üvey annesinin mutlak etkisi altındaki babası arasında bozulmuştu. Okulu sırf bu kötü aile hayatı yüzünden bırakmış, tıpkı tıpkı kitabın yazdıkları gibi. Bu türlü bozulan kim bilir ne kadar çocuk vardı. Yüzler, binler, belki de milyonlarca. Milyonların içinde birini, bir tekini kurtarmaya çalışmak neye yarardı? İnsanları bozan şartlar değişmedikçe, bozukluğun topyekun ortadan kalkması imkan olmadığını biliyordu ama. Akşam kırısane konu üzerine tartışırken, nedeni, niçinin malumumdur diye gözümün önünde mahvolmakta olanı görmemezlikten gelmemi istiyorsun. Genç kadın değil kocacığım dedi, beni yanlış anlama. Genç adamın kafası meşguldü. Karısını duymamış gibi devam etti. Verem hastalığını ele alalım. Verem hastalığı bir sonuçtur. Verem mikrobunun yaşayıp çoğalmasına yarayan kötü hayat şartları ortadan kalkmadıkça verem milletinin topyekun ortadan kalkması mümkün değil. Bu böyle. Şimdi düşün. Çocuğumuz doğdu. 3-5 yaşına geldi ve genç kadının eliyle şikarını sıvazladı. Sus seri ne söyleyeceğini biliyorum. Verem'e yakalandı. Verem milletinin tamamen ortadan kalkmasına kadar bekler çocuğumuz ölmesine göz yumabilir miyiz? Allah aşkına sus. Cevap ver. Yumabilir miyiz? Yoksa dişimizden tırnağımızdan artırıp tedaviye mi çalışırız? Canım kocacığım malum. İşte Cedet'i ben bu için kurtarmak istiyorum. Biliyorum, haklısın, itirazım yok. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Sana aldığım romanı bu sabah bitirdim. Cedet ile Can Kasasuro arasında ama benzerlik var, değil mi? Karısı bunu keşfetmesine sevinmişti. Tamam dedi. Cedet de günün birinde bir Can Kasasuro olmayacağını iddia edebilir misin? Bir Türk Can Kasasuro değil mi? Genç avukat elleri arkasında salonu ağır ağır geçti, geri döndü. Karısının yanına gene ağır ağır geldikten sonra Can Kasasuro'ların milliyeti olamaz dedi. İnsanlığın Can Kasasuro'larıdır onlar. Cevdet Cevriye ile birlikte limana inmiş, yolcularını uğurlamaya gelmiş, uğurlayıcılar arasında çifte bacalı, kocaman bir Norveç vapuruna, Amerikan vapuru diye bakıyor, konuşmuyorlardı. Kocaman bembeyaz gemi, aysız, yıldız dolu göğün altında, geceye rahatça yaslanmış, bacalarından gri bir duman salıveriyordu. Pek bir saat sonra limandan ayrılacak, Amerika'nın yolunu tutacaktı. Cevdet'in şüphesi yoktu bunda. Günlerden beri vapurun şurasına burasında emirler verdiğini gördüğü kırmızı sakallı, mavi gözlü pifolu dost kaptan, iki çocuğun devre alemindeki kaptan öyle benziyordu ki, kim bilir, belki de Jano ile yanıya Amerika'ya bu kaptan bu vapurla götürmüştü. Ceret konu tutunca sertçe döndü. Ne o? Yolcular biniyor. Biz de bineceğiz. Yalnız hiç acele etme. Çocuklu yolcuların peşi sıra gideceğiz vapura. Ayrı ayrı. İçeride birleşiriz. Hayır sen yolu tut. Cevriye çocuklu bir ailenin ardından merdiveni çıkmaya başladı. Büyük projektörlerin ışığında onu uzun uzun seyretti. Hiçbir zorlukla karşılaşmadan yukarı çıktığını, az sonra da içeri girip kapıda silindiğini gördü. Sıra kendisindeydi. Davrandı. Bir başka çocuklu aileye yaklaştı. Yerdeki valizlerden birini aldı. Hiç kimse yadırgamadı. Kalabalıkla birlikte vapurun merdivenine çıktı. Aile reisi olanlaştan yaşlıdan uzattığı parayı aldı. Cevriye'yi bulmak üzere dolaşmaya başladı. Lüks kameralar hafifçe aydınlık koridorlarda bir hayli dolaştıktan sonra buldu. Alt kat ambara inen merdivenin yanındaki kocaman bir tahta sandığın ardında. Etrafı kollayıp görünmediklerini anlayınca merdivene hızla indiler. Jönör Yenik de tıpkı böyleymişlerdi. Gönüllerde hala hiç kimsecikler yoktu. Böyle oldu halde Cevriye gene de ihtiyatı elden bırakmıyordu. Cevriye'nin elini tuttu. Donmuş gibiydi. Fısıldığı sordu. Ne o korkuyor musun? Korktuğu, kalbi yakalanmış küçücük bir serçe kuşu gibi telaşla attığı halde korkmuyorum Cevdet abi dedi. Eli Cevdet abinin elinde merdivenin yanından saptılar. Hafifçe aydınlık daracık bir koridoru hızla geçtiler. Dipte, en dipte puçlarla halat yığınlarının bulunduğu daracık bir bölmeye girdiler. Kimseler yoktu. Kalın camlı bir elektrik ampulünün zorda aydınlattığı sıcak, ekşi ekşi sirke, yavaşlara fokan bir depoydu belki de burası. Döşemenin altında inintiyle çalışan bir takım makinelerin sesi duvarları sarsıyordu. Jared neşeyle tıpkı can öyle yanık gibi dedi. Biz de onlar gibiyiz değil mi Jared abi? Gevezeli bırak da gel peşinden. Sıra sıra dizili kocaman fıçıların gerisine kayboldular. İri fıçılar tavandaki ampulün sarı ışığını kapatıyordu. Alacakaranlık titreşiyordu. Aa battaniye. Ne battaniyesi kız? Bak yastıkta. Burada birisi mi yatıyor yoksa? Herhalde Cedit abi. Cedit işini çekti. Fena. Ne olur Cedit abi? Yakalanabiliriz. Yakalanırsak ne olur? Vapurdan çıkarır karakola teslim ederler. Sonra ne olur? Ne olacak? Amerika'ya gidemeyiz. Aktan kırmızı sakallı doskaptan geçti. Ama dedi doskaptan bizi korur herhalde. Niye korumasın? Ona ne fenalığımız dokunur ki? Ben olsam. Cevdet merakla bakıyor. Cevdet abinin yüzünü azıcık karanlıkta pek seçemiyordu. Sen olsan ne yapardı Cevdet abi? Dünyanın bütün çocuklarını Amerika'ya götürür kovboy yapardı. Cevre gene soracaktı. Altlarındaki dev makinelerin birden gümbürtüyle çalışmaya başladığı duyuldu. Duvarların sarsıntısı arttı. Bir zaman sonra kuvvetle artan bu yeni sese de alıştılar. Cevdet galiba hareket edeceğiz dedi. Kaç gün sonra Amerika'da oluruz? Bir ay sonra. Bir ay. Ne var? Bu daracık yerde bir ay. Ama sonra New York şehrini düşünsene. Koca koca apartmanlar, kalabalık caddeler, yürüyüşe tehlikeli. Hem canım dur bakalım. Belki de gider kaptanla konuşurum. Amerikanca bilmezsin ki. Aptallık etme. Bütün kaptanla Türkçe bildiğini kaç kere söyleyeceğiz. Unuttum Cedet abi. Derinlerde önce bir çın çın sesi, sonra vapurun kalın kalın kesik kesik öten borusu. Cedet hareket ediyoruz dedi. Cevrenin aklına Hamin nesi? Ne yapıyordu acaba? Haminem dedi. Cedet sözünü kesti. New York şimdiden göreceği mi geldi? Yok canım, öyle. Ben de bizimkileri düşünüyorum. Kimleri? Hasan'ı, Kosti'yi avukatı, enayiler. Kosti bize düğdüğümüzü duyunca içi gider ama geç. Hasan ya, fabrikada çalışmalıymışım. Tamam, ustalar mustalar bir sürü insanın caccusunu dinle. Avukata gelince, say onun yanına niye gitmedin? Tokat atacak kadar hırslanmıştı. Ben uşak değilim. Cevre yuttu. Benim için nankör diye düşmüş olabilirler. Düşünsünler. Nankör olmadan misafir edeceğim onlara. Yalnız onlara mı? Erol'a, Ayla'ya, Kayhan'a, illa. Pis iş portacı dediğini hala unutmadım. Bir gün karşısına dikilip hesap soracağım zaman anlar pis iş portacıyı. Geri döndüğümüz zaman kocaman oluruz değil mi? Hem de nasıl? Gözleri daldı. Başına geniş kenarlı kovboy şapkası, belimle çifte tabanca, bacağımla dar paçalı mavi kovboy pantolonu. Mahalleye bir girdim mi herkes şaşar. Ben nasıl olacağım ya? Sen mi? Sen de tıpkı güzel Nelly. Saçlarım da sarı sarı değil mi? Tabii. Üstüne ne var? İpekten bir elbise. Mavi değil mi? Hiç kimse olmayandan. Elbette. Çok mu güzel olurum? Bu da laf mı? Ayladan da güzel ha? Güzel tabii. Amerika'da çirkinler bile güzelleşir değil mi? Güzelleşir. Tam bu sırada kalın çevik bir ıslık, şimdiye kadar hiç duymadıkları, hiç bilmedikleri, işitmedikleri bir türküyü, bir Norveç halk türküsünü çalarak biri içeri girdi. Birbirlerine sararak fıçıların ardına sindiler. Islık yaklaşıyordu. Yanlarına geliyordu galiba. Hissediyorlardı bunu. Cevre ufalmış, ufalmış, ufalmıştı. Isının iyice yaklaştığı bir an gözlerinde yumdu. Dinliyordu. Az sonra kollarından yakalan fırlatılmalarını, dillerini bilmedikleri sini vapur adamlarının suratlarına haykılmalarını bekliyordu. Islık birden kesildi. Hiç anlamadıkları bildi. Bir şeyler homurdandı. Göremiyorlardı. Göremiyorlardı ama az ilerinde olduklarını anlıyorlardı. Adam oyna mırıldanıyor, homurdanıyordu. Rara oynak, canlı kıvır kıvır bir türkü tutturdu. Nakışı, renk oya kadar işli bir türkü. Cevre gözlerini açmışlardı. Korkmuyordu. Neden korkmadığını bilmiyorum ama korkmuyordu. Türküden cesaretlenmiş, türküyü söyleyen dost olacağını sanmıştı. Türkü bizim türküleri andırıyordu çünkü. Bizim türkülere benzeyen türküleri çıranlar da bize düşman olamazlardı. Cevdet asık yüzüce taş kesilmişti. Kımıldamaktan korkuyor, yüzünü görmediği adamdan, kollarından tutulup karakola teslim edilmekten korkuyordu. Bir ara yavaşça eğildi, adamı görmeye çalıştı. Görür gibi oldu. Sarı saçlı, iri bir baş, az önceki yastıktaydı. Adamın ağzında kocaman bir pipo. Heyecanlandı. Sakalı var mıydı? Gözleri mavi miydi? Günlerdir kocaman vapurun şurasını burasını gördüğü kaptan mıydı? Kaptan değildi herhalde, olamazdı. Çünkü kaptanın yeri vapurun en üst katında kaptan köşkündeydi. Bu belki de bir tayfaydı. Tayfaydı gerçekten de. Norveç yaşlı bir tayfa. Hemen her gece gibi battaniyesinin yastığında komşunun mutluluğu içinde gözlerini yumuş pufosunu ağır ağır içiyordu. Vapursa ahır kapıda açıklarından Ege'ye doğru yol alıyordu. Bütün gün çok yorulmuştu adam. Şahit kumarbaz arkadaşları basına gelmeseler hemen ülke geçecekti. Niyeti buydu ama basına girdilerse hiç de fena olmazdı hani. Arkadaşları günlerden beri İstanbul'un ne meyhanelerini ne de genel evlerini bırakmışlardı gezimedik. Anlatacak çok şeyler olmalıydı. Kim bilir belki de Türk rakısı da gelirlerdi. Bayılıyordu. Viskiye tercih eder miydi? Ederdi. Bir başka sarhoşluğu vardı. Yattığı yerde soluna döndü. Avuçlarını iç içe birleştirdiği ellerini sol yanağının altına koydu. Hemencecik uykuya geçti. Geceleri çok fena horladığı için arkadaşlarından ayrı hiç kimseye rahatsız etmeyeceği inandığı bu daracık bölmede fıçların ardına yatardı. Adamın yana dönüp az sonra da horlamaya başlayıp çocukları ferahlattı. Cevri usucacık sordu. Kurtulduk değil mi? Sus, horluyor be Cevdet abi. Cevdet gene sinirlendi. Hırsı hırsı kesene ulan dedi. Cevriye kesti ama Norveç yaş tayfanın kulakta çok hassas olduktan sonra uykusu da hafifti. Cevdet'in yılan ısırığını hatırladan susunu duymuştu. Şayet çocuklar tayfayı unutup bir hayli yüksek perden konuşmaya başlamasalardı, tayfa belki de uyanmayacak, vapur bütün gece yol alacak, ertesi daha ertesi gün de Çanakkale'den, İzmir'den falan geçip Akdeniz'e ulaşacaktı. Ama böyle olmadı. Tayfa uyanmış, hemen yanı başında konuşulanları hiçbir şey anlamadan dinlemeye başlamıştı. Gidiyoruz değil mi? Hem de dolu dizgin. Ya acıkırsak? Hani hiç acıkmayacaktın? Elimde değil ki. Kıvırcık sarı saç, kocaman bir tayfa yavaşça doğruldu. Kulak vermeye koyuldu. Hangi millettendi bunlar acaba? Konuşmalardaki ahenkten çocuk olduklarını anlamıştı. Çocuklarsa ne geziyorlardı burada? Yavaşça eğildi gördü. Evet çocuk, iki çocuk. Hatta kendi serüveni geldi. Yıllar yıllar önce o da bunlar kadarken üvey babasından kurtulmak için büyük bir İngiliz yolcu gemisine sığınmıştı. Üvey babası uzun boylu, ayyaş, varayoğa tokatlayan insansız bir adamdı. Kaçış o kaçış. Tekrar eğildi. Cevdet'e dikkatle baktı. Tamam. O kadardı işte o zaman. Yoksa bunlar da neden olmasın? Kardeşler belki. Üvey baba ya üvey anne belasından kaçıyorlardı. Kendi diliyle merhaba dedi. Merhaba çocuklar. Mavi gözleri dostça gülüyordu ama çocuklar farkına varacak halde değillerdi. Yürekleri çırpıyordu. Neredeyse heyecandan bayılacaklardı. Birbirlerine tutunmuş korkuyla bakıyorlardı adama. Adam sanlamıştı korkularını. Bu türlü korkuyu gayet iyi bilirdi. İngiliz yolcu gemisi tüydüğü zaman böyle fıçı ve halat yığınlarının ardına keşfedip gemine atılmak yeniden üvey babasına düşmek korkusu. Gene kendi dille korkmayın dedi. Korkacak bir şey yok. Sizi ele vermem. Ben de sizin kadarken sizin gibi davranmıştım. Üvey babanızdan mı yoksa üvey annenizden mi kaçıyorsunuz? Çocuklar bu dilden anlamıyorlardı ama sesin tatlılığı titreyişi, sakal yüzün sebebini cesaret vermişti. Cevre iyi adama benziyor dedi. Cevdet başını salladı. Evet öyle görünüyor. Tayfa kendi diliyle tekrar sordu. Kardeş misiniz? Cevre ne dediğini anlamıyoruz. Birbirlerinin dilinden anlamayanların karşı konuşması başladı. Hangi millettensiniz? Burada işiniz ne? Biz ele verme. Olmaz mı? Üvey babanızdan mı kaçıyorsunuz yoksa annenizden mi? Amerika gideceğiz biz. General Yanık gibi. Norveç yalnız bu Amerika sözünü anlamıştı. Amerika dedi. Evet Amerika. Biz Türk'üz. Amerika gidiyoruz. Türk? Evet Türk. Ben ve bu. Bunun ismi Cevriye. Benim Cevdet. Cevriye, Cevdet, Türk. Demek Amerika gidiyorsunuz. Ya bu vapur Amerika'ya gitmiyor ki? Senin adın ne? Fransa'dan, İngiltere oradan da Norveç'e gideceğiz. Bizi ele vermezsin değil mi? Bu gemiyle biz hiç Amerika'ya gitmedik. Hem biliyor musunuz? Ben de sizin kadar üvey babamdan kaçtığım zaman. O gün bugün dünyayı dolaşıyorum. Konuşma sürüp gidiyordu. Adamın sakalı piposu vardı. Gözleri maviydi. Bütün bunlardan dolayı iki çocuğun devre alemindeki dost kaptana benziyordu. Dostu da. Dost olması şimdiye kadar değil. İlk gördüğü anda bağırıp çağırır, kollarından tutup teslim ederdi. Etmemişti. Dost demek. Dostu evet. Hele üvey baba yahut üvey annelerinden kaçtıklarını bilse her şeyi göze alabilirdi. Göze alabilirdi. Çünkü kaptanın çok sık emri vardı. Uğradıkları limanlardan vapura gizlice binecek macera pesleri asla göz yumulmayacaktı. Şayet yumarlarsa kaptanın şakası yoktu. İlk limanda macera pesleri de göz yumanları da sepetliyordu. Sepetlenmek hiç işine gelmezdi. Yıllar yılı bu vapurda barınmış, bu vapuru yurt bilmişti. Hayatta hemen hemen hiç kimsesi yoktu. Gençliğinde, şimdi genç tayfa arkadaşları gibi o da limanlarda iner, meyhane dolaşır, barlarda kadeh görer, geçici sevgiler bulurdu. Şimdi ise geçmişti. Arkadaşlar İstanbul Limanı'nı çok enteresan buldukları halde oynayıp şehri hatta liman dolaylarını olsun gezmemişti. Çocuklar tatlı tatlı bakıyor, anlattıklarını anlıyormuş gibi dinliyordu. Arkadaşlar arasında dalgacı diye tanınırdı. Bir zamanlar Hüseyin Tisleri'de küçücük bir kanaryası vardı. Kanarya bir gün ölünce yemekten içmekten kesildi, bayağı hastalandı. Sonra bir kedi, daha sonra Singapur'dan edindiği siyah simsiyah bir köpek yavrusuna bağlanmıştı. İnsansız arkadaşlarından biri bir gün köpeği pasifin karanlık sularına fırlatınca aklını kaybetti adeta. Az kalsın arkadaşını öldürecekti. Günlerce yemek yemedi, hiç kimseyle konuşmadı. Bu çocukları da onlar gibi titizlikle korumaya tam karar verecekken hiç hesapta olmayan bir aksilik geldi çattı. Bir zamanlar köpeğini pasifin karanlık sularına insansızca fırlatan kara kaş, kara gözlü, kalın bilekli tayfa tesadüf bölümünün önünden geçerken bir takım sesleri konuşmalı işleyerek duruldu. Usulcilik dikizledi. Çocukları gördü ilkin, sonra dalgacıyı. Dalgacın huyunu biliyordu. Kanarya, kedi yavrusu, köpek, şimdi de çocuklar. Demek kaptanın sık emrini dinlememiş, vapura kaçak çocukları almıştı. Etekleri zil çalarak kaptana koştu. Gördüklerini ballandıra ballandıra anlattı. Uzun boylu, kırmızı sakallı, mavi gözlü, üstelik pipolu kaptan hiç de öyle dost değildi. Tayfan anlattıklarını sinirli dinledikten sonra haritalarının başına öfkeyle kalktı, dalgacının bölmesine geldi. Anlatıldığın doğruluğunu görünce öfkesi birkaç at arttı. Bağırıp çağırmaya başladı. Öyle bağırıyor, öyle çağırıyordu ki Cevdet de Cevriye de neye uğradığını şaşırmıştı. Kaptana tayfanın anlamadıkları dille konuşmalarını anlıyorlarmış gibi dinliyorlardı. Kesin emrime rağmen niçin vapura soktun bunları? Ben sokmadım kaptanım. Kim soktu ya? Bilmiyorum. Hangi milletten? Türk galiba. Madem sen sokmadın, vapurda olduktan anlayıcı ne diye haber vermedin? Benim ağzım görün kaptanım, hiç meselesi. Ve babalarından kaçmış olma ihtimalini düşünmüştüm. Kaptan tayfasının çocukluk macerasını biliyordu. Aptal dedi. Koca budala. Kabul. Ama alıp götürsek bunlara ne çıkar? Budalık edip durma be. Çocuklar kollarından yakalım koridorlara sürüklendiler. İlk Türk limanında polise teslim edilmek üzere tek yataklı küçük bir kameraya konuldular. Kapı üzerlerine gürültüyle kapanıp anlamadıkları dilin öfkeli ayak sesi uzaklaştığı halde kendilerine gelememişlerdi. Cevriye Cevdet'in sıkılı yumruğunu iki eliyle sımsıkı tutuyor, sormaktan, bir şey sormaktan korkuyordu. Cevdet'in kalın, kara kaşları hınçla çatılmıştı. Hala karmakarışık bir uğultu içindeydi. Kül renkli, karanlık ama bir çift mavi gözün tatlı tatlı baktığı bir karanlık uğultu. Ne yapacaklardı? Şimdi ne yapacaklardı? Polis hatta yeniden hapistik, çubuğu buz geliyordu. Bütün mesele tutuğunu koparamaması, Hasan haklı çıkmasıydı. Belki de bir daha karşılaşmayacaklardı ama Kosti'ye bıyık altından gülerek nasıl dememiş miydim diyecekti ya. Kameradaki tek karyolunun deve tüyü renkli battaniyesi üzerine oturdu, başını avuçlar içine aldı. Cevriye de sessizce yanına gelip oturdu. Boyuna sarılarak düşünmemeyeceğiz tabi. Binin gerisi 500, o da bizde yok. Gidemediysek gidemedik, hiç gitmeyelim istersen. Hem ben hiçbir zaman gideceğimize inanmamıştım. Senin hatırın için takıldım ardına, boş ver, düşünme diyecek. Bu hiç sevmediği sıkıntılı havadan kurtulmanın yolunu bulacaktı ama cesaret edemiyordu. Ya tersenirse, ya iti verirse, tokat atarsa, sımsıcak baktı, kirpikleri yaş yaştı, aa dedi. Cevriye serçe döndü. Ne var? Ürktü. Hiç Cevdet abi. Nasıl hiç? Niye ağa dedim? Ağlıyorsun da. Cevdet ayağı fırladı. Tıkacını atmış gibi bağırmaya başladı. Elbette ağlarım. Rezil oldum. Herkes benimle alay edecek. Gülecekler bana. Ağlamak değil, kendimi öldürmek geliyor içimden. Cevriye de karyolundan kalkmıştı. Öldürmek mi? Niye? Rezil oldum. Rezil olduk be. Anlamıyor musun? Anlamıyorum Cevdet abi. Niçin rezil olur? Aptal. Sen bunu hiçbir zaman anlamayacaksın. Sefam olsun. Cevdet duymadı. Cevriye çabucak kamerayı gözden geçirdi. Sonra yuvarlığından güçlü bir ışığın kamera loşuna vurduğunu pencereye gitti. Yusvarlak bir ay tüm yıldızları silmişti. Aydınlık gece kuvvetli aydan başka bir şey görünmüyordu. Geri döndüğü zaman Cevdet'in karyolaya kapanmış hıçkırdığını gördü. Koştu. Karyolunun önünde diz çöktü. Cevdet ağabeyin siyah, kıvırcık saçlarını okşamaya başladı. Sus Cevdet ağabey. Hiç kimse seni alay edemez. Cevdet yay gibi doğruldu. Alay mı? Benimle mi? Kim? Hasan mı? Yoksa Kosti mi? Ne o ne o? Avukat bile alay edemez seninle. Hele etsinler, o Hasan ile. Gördün mü? Ben sana söylememiş miydim desin. Ne yaparsın Cevdet abi? Kim olursa olsun gözünü patlatırım. Nasıl? Bir an çıldıracak kadar hırslandıysa da kızın saf yüzü pırıl pırıl gözleri öfkesini dağıtıverdi. Dalga geçmiyordu. Belliydi her halinden. Gülüverdi. Cevriye şaşırmıştı. Boyuna sarıldı, yanağından öptü. Sonra gözünü sıpattıldı be Cevdet abi dedi. Nasıl mı? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Nasıl? O mu sikti? Ne bileyim ben. Pırıl pırıl sabah güneşi kameranın yuvarlak penceresinden içeri bir sütun gibi vurduğu sırada onlar karyoda birbirlerine sarılmış uyuyorlardı. Bütün gece şu meseleyi indirip kaldırmışlar, İstanbul'a iade edildikleri zaman bildik ve tanıdıklara görünmemeye kararlaşmış. Ne Kosti, ne Hasan, ne avukat, hatta ne de Cevriye'nin haminnesi. Cevriye suçumuz yok ki hapsetsinler diyordu. Salıverirler. Salıverince de başımızın çaresine bakarız. Cevdet de aynı fikirdeydi. Tabi canım onları görüntü nasihat dinlemektense ihtiyar tayfayı unutamıyorum. Sen, ben de. Pis kaptan. Hani iyi diyordun. Ne bileyim ben. Yanılmışım. Tayfayı bizim yüzümüzden bir şey yaparlar mı? Ne yapacaklar? Bilmem. Kaptan çok bağırdı çağırdı da. Cevdet için çekti. Onu kaptan olmasını isterdim. Ben de. Kaptan olsaydı bizi sağlama götürürdü. Mavi gözlü, kırmızı sakallı, pipolu yaşlı tayfanın düşünü görüyorlardı. Bütün gece ondan, onun dostluğundan konuşmuşlardı. Bir ara Cevdet'in rüyası annesi karıştı. Gene evde mutfakta, çamaşır leğeninin başındaydı. Cevdet de yaşlı tayfada. Annesi oğlunu yaşlı tayfaya emanet ediyordu. Adam sessiz sessiz piposunu içerken gülümsüyordu. Bir ara hiç merak etmeyin, Cevdet'i. Cevdet benim oğlum. Onu markaya ben kendim götüreceğim. Şayet aksi kaptan engel olmak isterse... Tam bu sırada hep anlamadıkları dilin, yabancı ayak sesleri, uğultu, gelite çevrilen anahtar gıcısı ve bir sarsılış uyandı. Cevriye sarsan. İri siyah pırıl pırıl gözleri korkuyla büyümüştü. Kalk Cevdet abi. Geldiler. Kim geldi? Onlar galiba. Sıçrayıp doğruldu. Kulak verdi. Onlar da gerçekten de. Anlamadığı dille öfkeli öfkeli konuşulanlar. Sonra kapı açıldı. Başta Türk polisiyle aksi kaptan irili ufaklı genç yaşlı tayfalar. Karyoldan atladı. İşi anlamıştı. Vapur demek bir Türk limanına uğramış. Kaptan Türk polisine haber vermişti. İleri bir komiser yürüyün bakalım dedi. Cevdet'in gözleri kalabalığın arasında yaşlı dost tayfayı aradı bulamadı. Kalabanın önüne düştüler. Kapı kül renkli uğultu içinde ampullerin sarı sarı aydınlattığı loş dehlizlerden geçip güverteye çıktılar. Ortalık günlük güleşlikti. Tam vapurun iskeleye uzanan merdivene yürürlerken yaş tayfayı gördüler. Kırmızı sakalı, piposu, dost mavi gözleriyle onlara bakıyordu. Cevdet durakladı. Adama sevgiyle el salladı. Sinirli bir ses, ''Ne durdun insana?'' dedi. Cevdet toparlandı. Cevriye'nin elini bıraktı, önden merdivene girdi. Arkasından Cevriye. İçiyoruz Cevdet'in. Kaptan olsaydı, o yaşlı tayfa olsaydı onları polise vermezdi. Merdiveni ağır ağır indi. İskili adımını attı. Karakol bir takım sorgular. Sonunda gerisin geri İstanbul'a dönüş. Hiç konuşmuyordu. Ağzını bıçaklar açmıyordu. Öyle ki İstanbul'daki uzun boylu, zayıf komiserin gazetecilerin önünde de konuşmadı. O konuşmuyor diye Cevriye de susuyordu. Cevdet abi sustuğuna göre demek susması gerekti. Komiser omuzdan tutup sarstı. Sana söylüyorum evladım, cevap versene. Başını komisere kaldırdı. Şöyle bir baktı. Sonra bakışlarını başkana kaçırdı. O yalnız yaşlı tayfanın mavi mavi bakan dost gözlerini Hasan'ı Kosti düşünüyordu. Komiser gittikçe sinirleniyordu. Omzunu kuvvetle sarstı. Türkçe biliyor musun sen be? Sorduğumu anlamadın mı? Anladım. Niçin cevap vermiyorsun? Susuyor, boyuna susuyordu. Ne diyecekti? Amerika'ya gidip Aslan Thompson olacaktım. Sonra memleketime dönecektim. Herkes bana imrenecek. Erol, Ayla, Kayhan falan piş isportacı dediklerine pişman olacaklardı mı diyecekti. Cevdet bir kenarda, komiserle Cevdet'in ağabeyin. Cevriye bir kenarda komiserle Cevdet ağabeyine bakıyordu. Komiserin gittikçe sinirlendiğini anlıyor, Cevdet ağabeyine tokat atmasından korkuyordu. Bir de komisere dikkat etti. Cevdet'in üzerine her zamandan başka çok başka bir kınışı yürümüştü. Yahut Cevriye öyle gelmişti. Yerinden yay gibi fırladı, araya girdi. Cevdet abimden ne istiyorsun, ne yaptı sana? Fıskırmaya hazır besili bir kedi yavrusunu hatırlatıyordu. Komiser Cevdet'i bıraktı, ona döndü. Hiç dedi, hiçbir şey yapmadı. Sorularıma cevap istiyorum sadece. Ne cevabı? Yabancı vapura niye bindiniz? Maksadınız neydi? Cevdet'e döndü. Çekime söyleyecek, her şeyi söyleyecekti. Sordu. Anlatayım mı Cevdet abi? Cevdet omuz sikti. Cesaretlenen Cevriye komisere ve ötekilere baktı. Amerika'ya gidecektik. Amerika'ya mı? Ne yapacaktınız Amerika'da? Ne mi yapacaktık? Cevdet'e gene döndü. Oralı değildi. Demek kızmıyordu. Demek her şeyi anlatabilirdi. Başladı. Cevdet abi Aslan Thompson olacaktı. Ben de. Ürktü. Ürktü ama ürküp korkacak bir şey yoktu. Anlıyordu. Evet dedi. Sen de. Ben de Güzel Nelly olacaktım. Öyle bir kırtış kırıttı ki başkomiser oradakiler kahkahaları salıverdiler. Resmi soğuk hava dağılmıştı. Daha çok arkadaş iştenliği başladı. Artık her kafadan bir ses çıkıyor, herkes bir şey soruyordu. Cevret hemen herkesi cevaplandırıyordu. Demek güzel Nelly olacaktım. Olacaktım elbet. İpekli urbalarım olacaktım. Mavi. Ben maviyi çok severim. Pembeyi de severim ama illa mavi. Peki ama paranız yokmuş. Amerika bir memlekette parası nasıl yaşayacaktınız? Höh, çocuksunuz siz be. Abi koca koca apartmanlar var orada. Zenginler, zenginlerin güzel güzel çocukları. Bir gün bir çocuk çığlığı koşacaktık Cevdet abiyle. Öyle değil mi Cevdet abi? Cevdet önüne bakıyordu. Sonra koşacaktık. Kurtaracaktık hacıtlardan. Çocuk fabrikatörün oğlu. Babası anlayacaktı Türk olduğumuzu. Ağlayacaktı sevinçten. Teşekkür mektubu yazacaktı Türkiye. Kahkaha kıyamet. Ulan ömrü kız be. Vay anasını. Ateş gibi kafir. Böyle kızım olsun isterdim. Sonra kızım. Cevdet yanakları al. Sonra var mı sonra be? Pis kaptan bizi size teslim etti. Siz de evet. Ne bileyim ben ne yapacaksınız bize. Ne yaparız acaba? Ne bileyim ben. Komiser laf olsun hapse atacağız dedi. Cevriye güldü. Niye güldüm? Güldüm işte. Atamaz mıyız? Sizi hapse atamaz mıyız desek? Atabilirsiniz şüphesiz ama atmazsınız. Niçin? Var mı niçine? Sen çok güleş yüzü bir komiser beysin. Güleş yüzlerden zarar gelmez insana. Kaptan al. Asık suratlı ekşi. Bizi size teslim etti. Ama ihtiyar tayfa şeker. Babam olası. Dedem olası. Ertesi gün kanunu gerin yerine getirerek Cevriye hanimnesine teslim edildi. Cevriye işine bir kefil lazımdı ama hiç kimsesi olmadı, yanına sığınabileceği herhangi bir isim vermediği için alıkonuldu. Cevriye hiç kimseye, hatta hamilesine bile tek bir söz söylemeden fırladı. Koşa koşa avukata gitti. Her şey heyecanla anlattı. Avukat meselenin haberliydi. Karakola koştu. Cevriye onu görünce hem sevindi hem de kulak memelerine kadar kızardı. Daha sonra avukat gerekli işlemi uyup Cevriye'i kurtardı. Yazıhaneye geldiler. Cevriye hep o aşırı utangaçlık içindeydi. Avukata bakamıyordu. Cevriye ile hamilesi çıkıp gitmeden önce Cevriye'i beklediklerini, mutlaka gelmesini tembihlediler. Elbette gidecekti. Gidecek başka kim vardı? Avukat yalnız kaldılar. Adam masası başında evraklarına eğilmişti. Birden göz göze geldiler. Bundan sonra düşüncen ne? Bilmiyordu. Nerede yatıp kalkacaksın? Ne iş tutacaksın? Cevriye'lerde yatıp kalkarım. Ne iş yapacağıma gelince. Bilmiyor henüz değil mi? Mırıldandı. Bilmiyorum. Genç avukat masasından kalktı. Elleri arkasında yazıhanenin köşesine gidip gelmeye başladı. Çok çok düşünceli olduğunu, bir şey söylemek istediğini anlamıştı Cevriye. Kim bilir, belki şu Amerika tüymesindeki maceralığından, bütün bunların boş şeyler, bilhassa boş hayaller olduğundan söz açacaktı. Oysa lüzum yoktu, anlamıştı artık o da. Hasan'ın dediği gibi macera kitaplarının kolay gezileri ancak serüven kitaplarına has şeylerdi. Hayatsa o kitapların yazdığından bambaşkaydı. Avukat bana dahi bir şey sormadı. Sertçe bana bir uşak lazım dedi. Cevdet sarsıldı. Kıvırcık siyah saçlı başı öfkeyle kalktı. Çatık kaşlarıyla sinir sinirli baktı. Uşak olmaktansa ölmek daha iyiydi. Çocuğun aklından geçenlere gayet iyi anlayan avukat tekrarladı. O zaman da söylemiştim. Bize yer, içer, yatar, kalkarsın. Okumak istersen de okursun. Okumak istemiyorum dedi. Ya, Hasan'ı arayıp bulacağım. Birlikte şaşırırız. Yani fabrika işçiliği. Uşaklık? Fabrika işçiliği uşaklık değildir. Nedir ya? Hiç işçilik. Vişne evinde çalışmakla fabrika çalışmak arasında ne fark var? Çok fark var. Nasıl yani? Anlat. Uşaklık ayıp, fabrika işçiliği ayıp değil. Avukat bu ayıp geleneğinin farkındaydı. Zaten sırf çocuğu eşlemek için böyle bir teklifte bulunmuştu. Eller arkası tam karşısında duruyordu. Uşaklık dedi, yani hizmet etmek, çalışmak. Çalışmanın hiçbir şekilde ayıp olamaz. At kafandan böyle şeyleri, delikanlı. Sende korkunç bir irade, parlak bir zeka var. Seni okutmak, seninle yakından ilgilenmek istiyorum. Benim evimde yatıp kalkacak, yiyip içecek, buna karşı çarşıya pazara gidip geleceksin. Tıpkı babanın evi gibi. Baban yahut annen bir iş söylese, çarşıya pazara gönderse gitmez miydin? Ayıpsar mıydın? Uşaklık mı sayardın? Hayır. Bizde baba ana bil yavrum. Evet, fabrika yahut tekrardan iş portacılık. Olabilir. Ya bence okusan daha iyi. Tekrar ediyorum. Pırıl pırıl bir zeka var sende. Hoşuna gitti. Çok hoşuna gitti. O sıra Hasan'la Kosti içeri girmeselerdi, avukatın teklifini kabul edecekti. Onlar dostça gülümseyen gözlerle içeri girince her şeyi unuttu. Yerinden fırladı. İlkin Hasan'ın boynuna sarıldı. Sonra da Kosti'nin. Daha sonra birer iskemle çekip otururlar. Otururlar ama ne Kosti ne de Hasan bir şey sormadılar. Oysa bekliyordu. Sormalarını bekliyordu. Sorsalar anlatacak. Yaptığı çocukluğu uzun uzun anlatacaktı. Sormadılar. Avukat da gene karşısındaydı. Elleri arkasında karşılık bekliyordu. Cevap ver. Önce Kosti'ye gözü takıldı. Sonra Hasan'a. Hasan eski, ta hapishanedeki tanıştıkları dost Hasan'dı. Ne olursa olsun onunla birlikte çalışmak daha iyiydi. Üstelik nasıl? Ben sana söylememişim de dememişti. Ayağı fırladı. Bana çok yakınlık gösterdiniz. Teşekkür ederim abi. Ama dedi. Hasan'la fabrikada çalışmak istiyorum. Bir sanat öğrenmek daha iyi. Âlâ. Yeter ki çalış. Çalışmanın hiçbir şekilde ayıp değildir. Ayıp olan nedir bilir misin? Başkalarının sırtından geçinen parazit bir haydut olmaya kafaya koymak. Cedid bu kez kızmadı. Gülümseyerek artık geçti dedi. Çeyrek saat sonra üç arkadaş avukatın yazıhanesinden neşeyle çıktılar. Un kapanı. 1956. Birinci cildin sonu. 18 Ocak 2004. Sayfa 330.